Sayfa 43. Proje demokrasi içinde eritilen demokratik kitle hareketi. Haiti'de seçimlerde gözlemcilik yaptık ve nerede gözlemcilik yaptıysak orada bizim adaylarımız kazandı. General Smedley Butler, US Marine Corps. Türkiye'de 3-5 yıl öncesine dek siyasal konumlanmalara uygun olarak örgütler, partiler, yazarlar, çizerler arasında keskin görüş ayrılıkları oluşurdu. Örneğin laik devlet düzenini değiştirmek isteyenlerle cumhuriyeti savunanlar arasında siyasal uçurum bulunurdu. Sağcı geçinenle solcu geçinen arasında görüş ayrılıkları ise siyasal yaşamın bir kuralı ve itici gücüydü. Oysa şimdi öyle olmuyor. Dinsel hukuk esaslarının uygulanmasını isteyenlerle istemeyenler bir araya geliyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin değiştirilmesini birlikte öneriyorlar. Bu dayanışmalarını da özgürlüklerin ve demokrasinin genişletilmesi için eylem ortaklığına, çok kültürlülük esasına dayalı siyasi yapılanma gereğine oturtuyorlar ve halka bunu hoşgörü olarak yansıtıyorlar. Cumhuriyetin kurumlarına karşı her provokasyondan sonra siyasal partilerin tümü susuyor, temel ilkelerin ve kurumların savunulması orduya kalıyor. Ordu politize ediliyor, iç siyasi kavgaların içine çekiliyor. Ülkede kutuplar sayıca arttırılırken inanç ve köken ayrılıkları öne çıkarılıyor ve çatışmalar keskinleştiriliyor. Bu durumdan yarar umanlar Türkiye'nin bir avuç militarist güç tarafından yönetildiğini yayıyorlar. Özellikle yurt dışında iş, askersel yönetim tanımını da aşıyor ve laik junta deniliyor. İç gelişmelere kapanmış tarihsel yaraların yeniden deşilmesiyle yoğunlaştırılan etnik kışkırtmalar, ekonomik şantajlar, din hürriyeti kapsamında geliştirilen eylemler, Amerika'nın ya da Avrupa'nın şu ya da bu üniversitesinde Türkiye'nin bütünlüğüne ve temel yasallığına saldıran toplantılar, konferanslara, Avrupa'dan Türkiye'ye parlamenter akınları, yabancıların yerel yönetimlerle Cumhuriyet Devleti'nin bilgisi dışında gerçekleştirdikleri doğrudan kapalı toplantıları, ülkenin enerji kaynaklarının kullanımına karşı tarihsel kalıt ya da çevre adı abartılı uluslararası karşı kampanyalar, ulusal kurtuluşun simgesi olan anma günlerini sözde dostluk adına silikleştirme adımları eşlik ediyor. Böylece olası uluslararası müdahalenin cephesi kuruluyor. İçerideki kutuplaşma bazen sert, bazen görece daha yumuşak kışkırtmalarla olgunlaştırılıyor. Özetlediğimiz girişimlerin en kısa tanımı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel yasallığıyla kimin derdi varsa başta Amerikan devleti olmak üzere Batı dünyası ona sahip çıkıyor, kol kanat geriyor ve resmi raporlarla bu koruyuculuğu uluslararası belgelere taşıyorlar. Gelişmelere koşut olarak ülke içinde de sağcı solcuyla, dinci sözde aydınla, şeyhler demokratlarla kol kola giriyorlar. Çok yakın geçmişte aynı siyasal görüşleri paylaşanlar yan yana gelemezken şimdi tümü bir anda cephe oluşturabiliyorlar. Onlarca örgüt devletin kurumsallığına karşı ortak belgelere bir çırpıda imza atabiliyorlar. Kendisine liberal diyen profesörler bir gecede Amerika'ya uçuyorlar ve cihat örgütlerinin destekçisi Amerikan Müslümanlarının panellerinde, yuvarlak masa toplantılarında deneyimli istihbarat uzmanlarıyla buluşuyorlar. Cumhuriyeti kurmakla övünen siyasal hareketin başkanı bir anda Hristiyan tarikatların yan kuruluşlarının toplantılarına katılıyor. Aynı görüşü paylaşan yöneticiler vakıf adını taşıyan yabancı parti uzantılarını Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Millet Meclisi'ne taşıyorlar ve siyasal ahlak dersleri verdiriyorlar. Ulusal bağımsızlığın mirasçısı meclisin anayasayla ilgili çalışmalarına yabancılar karışıyor ve bunu açıklamaktan da çekinmiyorlar. Aynı yabancılar yerel yönetim çalışmaları adı altında bir dizi toplantı yapıyor ve birbirine muhalif partilerden seçilmiş belediye başkanları, devlet merkezinden bağımsızlaşma ve özerklik elde etme istemiyle hareket etmeye çağrılıyorlar. Bu gelişmeler 10-15 yıla sığıyor. Bu denli kısa bir sürede bu denli yüksek payda ortaklığını sağlayan nedir? Yanıt kısa ve açık. ABD'nin ve NED adlı fonundan desteklenen IRI, NID ve CİPE ve Batı Avrupa örgütleriyle örülen ağın içinde biçimlenen ithal demokrasi yapılanması. Tasarım merkezi aynı olunca yörüngeler de o merkezin çevresinde oluşuyor. Sağı solla, dinciyi laiklik savunucusuyla buluşturuyor. Siyasal farklılıklar eritilirken etnik ayrılıklar bazen çok kültürlülük, bazen de inançlara saygı temelinde öne çıkartılıyor. Bir başlangıç örneği olarak IRI projesi. ABD Cumhuriyetçi Parti'nin örgütü IRI'nin 1998'de başlatılan Türkiye etkinlikleri yerel yönetimleri, siyasal partileri ve bağımsız sivil örgütleri kapsıyor. Örneğin IRI'nin önemli Türkiye projelerinden biri örgütün raporunda şöyle tanıtılıyor. Politik parti eğitimi ve yerel yönetimin geliştirilmesi, güçlendirilmesi. Yeni proje dönemi Mart 1998-Mart 1999. Parasal kaynak ABD. Demokrasi için ulusal fon NED. Partilerle ilgili bu Project adı verilen işin başını TESEV çekiyor. TESEV, TESAV, ANSAV temsilcileri TBBM ile ilişkiye geçiyor ve partiler yasa tasarısına uzanacak yolun ilk adımları parti içi demokrasi çalışmasıyla başlıyor. İş adamlarından, iş adamlarının vakıflarında görevli profesörlerden, eski bakanlardan oluşan bir uyum komisyonu kuruluyor. Hasan Korkmazcan'ın başkanlığında oluşturulan ve uyum komisyonu adı verilen bu oluşuma her partiden katılım var. Atilla Sav, Metin Emiroğlu, milletvekillerinden Ercan Karakaş ve Gökhan Çapoğlu, eski Sanayi Bakanı Tarhan Erdem, TBMM eski Başkanı Ferruh Bozbeyli, Adalet eski Bakanı İsmail Hakkı Birler, DTP'den Sinan Ülgen, TESEV Genel Direktörü Mehmet Kabasakal, TESAV Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tuncer, akademisyenlerden Ersin Kalaycıoğlu, Ali Şarkoğlu, Aydın Uğur, Nihal İnceoğlu, Ömer Faruk Gençkaya ile Michael Dolly ve Jean-Louis Balland'a katıldı. Dipnot: Zehra Güngör Demokrasi Siyasi Parti'den başlasın. İş adamları, akademisyenler ve gazetecilerden oluşan TESEV. TBMM Uyum Komisyonu'nun da katılmasıyla birlikte siyasi partiler yasasında yapılacak değişiklikler için öneriler getirdi, beyin fırtınası yaptı. Milliyet 8 Nisan 1998. Bir başka uygulamaysa uyumun ne denli yayılabileceğine çarpıcı bir örnek oluşturuyor. İRİ'nin 1998 raporunda en önemli etkinlik Türk sivil örgütleriyle birlikte gerçekleştirilmiştir. Bu kuruluşlardan biriyle başlatılan ve halen süren çalışma Türkiye'nin yerel yönetim yasalarının değiştirilmesidir deniliyor. İşin özü şudur: Amerikalılar gelmişler ve Türkiye'nin belediye yasalarını değiştirmek üzere yerli sivillerle workshop kurmuşlar, yıllardır çalışıyorlar. Bu arada Türkler ne yapıyor? Onların büyük çoğunluğu Türklerin kaç yüzyıldır bilmem kaç devlet kurup büyük ana karaları yönetmiş olmasıyla övünüyor, son imparatorluğun kuruluşunu olağan dışı törenlerle kutluyor ve hatta Washington'da mehter eşliğinde yürüyorlar. Geri kalanı da çağdaş bir devlet kurduk, 75. yılı açtık diye marşlar söylüyorlar. Öte yandan Amerikalı workshop uzmanları gelmişler, bu övünçlü Türklerin ülkesinde raporlarında belirttikleri gibi yönetim yetkisini merkezden uzaklaştırmak amacıyla belediyelere otonomi kazandırmak için yasa tasarısı hazırlıyorlar. Bu işin içerideki gerekçesine bakarsak belediyelere yardım demek demokrasiyi güçlendirmek demektir diye bir yanıt hazırdır. Ne ki belediyeleri güçlendirmek ABD'nin Cumhuriyetçi Partisi'ni neden ilgilendirir ve ABD neden bu işler için para ve eleman verir? Amerika'da gettolar temizlendi, toplumsal uçurumlar kapatıldı mı diye soran yoktur. Sorulmasa da Amerikan muhafazakarlarının ve Cumhuriyetçi Parti'nin örgütü İRİ'nin raporlarındaki yanıtı açıktır. İRİ'nin rehberliğinde yerel yönetimler, Ankara'daki merkezi hükümet, devlet değil, şimdi kendi yollarında yürümek üzere daha fazla otoriteye sahiptirler. Yerel yönetimlerin ABD'nin siyasal partisinin öncülüğünde yürüdüğünü belirtilen aynı raporda bir başka kuruluşla birlikte Türk Siyasi Partiler yasasında değişiklik tasarısı hazırlandığı açıklanıyor. İş bununla da kalmıyor. Bu hazırlıkların partilerle yakın ilişkiler kurularak sürdürüldüğü, partilerin içinde reformcu eylemciler yetiştirildiği belirtiliyor. Üstelik bu ülkeye öyle bir demokrasi eğitimi verildiği belirtiliyor ki, laiklik dışı partilerin ve etnik tabanlı partilerin temsil edilmelerinin sağlanacağı özenle vurgulanıyor. İRİ'nin 2000 yılı programına Türkiye gençliğinin ve kadın örgütlerinin desteklenmesi projesi de alınmış. Yeni dünya düzenini kavramış, moda deyimiyle vizyon sahibi ve proje yapmasını bilen genç kadrolar yetiştirilecektir. İRİ raporlarındaki şu sözler hiçbir kuşkuya yer vermeden seçim özgürlüğümüzün temellerinin nasıl bellendiğini gösteriyor. İRİ, Türkiye'deki 18 Nisan 1999 seçimlerinin öncesinde seçmen örgütlenmesi ve yerel seçim kampanyalarının örgütlenmesi ve gerçekleştirilmeleri konularında yüzlerce parti eylemcisine eğitmiştir. Bu kısa bakış bile İRİ'nin Türkiye'yi hiç boş bırakmadığını gösteriyor. CHP Genel Başkanı'nın Tansu Çiller'e koalisyon koşulu olarak dayattığı Aralık 1995 erken seçiminden önce de sıkı çalışmışlar. Kamuoyu yoklamalarını ve değerlendirmelerini Strateji Mori ve Anadolu Stratejik Araştırmalar Vakfı ile birlikte yürütmüşler. 1995'te gerçekleştirilen yoklamaların biri gerçekten ilginç sonuçlar vermiş. Tam 7 yıl önce Amerikalılar saptamışlar ki Türkiye seçmenlerinin büyük çoğunluğu Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemektedir. Yıl 1995'te yapılan bu değerlendirmeden sonra 2002 yılında projekten bir sonuç alınması daha da ilginç. İş bununla da kalmamış. İRİ raporda belirtilen çalışmaların ışığında ANAP'ın aday belirleme işlerine temel çalışmalar yaparak yardımcı olmuş. Dipnot: Konu basının satırlarına düşünce zamanın parti yöneticileri bunu teknik yardım olarak nitelemişlerdir. Seçim ön tahminlerinin seçmenler üstündeki yönlendirici etkisi düşünülünce işin nereye vardığı kestirilebilir. Dipnot, diğer ülkelerde Ned'in seçim çalışmalarını dolarlarla beslediği bilinmektedir. Örneğin Çekoslovakya'da Havel'in propagandasına 400 bin US dolar, Nikaragua'da kilise örgütlerine muhalif medya örgütlenmesine 11 milyon US dolar harcanmıştır. Niyetleri nedenli iyi olursa olsun yabancıların güdümünde çalışmalarla gerçekleşen hür ve demokratik seçimlerin ulusallığının derecesi ve sandıktan çıkanın hangi halk iradesi olduğu da ayrı bir sorun. Dipnot, bu toplantı ve toplantıya parasal destek için geniş bilgi, aydınlık 2 Aralık 1995, 30 Mart 1997, 6 Nisan 1997. Türkiye'deki uygulama projenin 18 adımına koşut yürüyor. Hedef Türkiye'de merkezi devletin egemenliğini gevşetmek, iç dayanışmanın önünü tıkamak. Halkın birbiri içinde eriyerek kopmaz bir bütünlük oluşturması sürecini şaşırtmak. Türkiye'yi düşük ya da kimi zaman yüksek yoğunlukta çatışmalara sürüklenmiş etnik öbeklerden şeyh, şıh, dede, baba, reis, parti şefi, seçkin diplomat ve iş adamı örgütlerinin ABD ve Batı Avrupa'da yetiştirilmiş smart boys yani parlak çocukların kurucularından başkasını temsil etmeyen bir bölüm sivil toplum örgütleri şeflerinin egemenliği altında sindirilmiş mensuplardan, meczuplardan oluşan ne kendine ne de bölgesine yararı olmayan insanlar topluluğunu barındıran bir ülke konumuna indirgemek. Egemenliği harita kağıdı üstündeki kesik çizgilerle sınırlı, ABD ve Batı Avrupa küresine uydurulmuş olan bu devleti, bölgesel ve kıtasal çıkarlar uğruna bir askeri ve ticari yüz, ateş hatlarına sürülecek özel kuvvet kaynağı olarak tutmak. Toplumun tarihten kalma bağımsızlık ve onur simgesi özelliklerini silikleştirerek güdülebilir bir topluluğa dönüştürmek. Yabancının parasıyla ademi merkeziyetçilik. Türkiye sistemsel sorunlarını aşmakta zorlanmaktadır. Bu zorluğun birinci nedeni Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında oluşturulan siyasal kurumların çok daha büyümüş ve karmaşıklaşmış olan toplumun ihtiyaçlarına yanıt verememesidir. TOSAV. Bir zamanlar Milli Güvenlik Danışmanı görevlisi olarak Latin Amerika'ya demokrasi ihraç eden Henry Kissinger, Şili'de gerçekleştirdikleri kanlı darbenin gerekçesini 27 Haziran 1970'te şöyle savunuyordu. Bir ülkenin kendi halkının sorumsuzluğu yüzünden komünist olmasını öyle kenarda oturup seyredecek değiliz. Altı çizili bölümün yerine başkaca seçenekler konulabilir. Örneğin aynı satırlar, bir ülkenin kendi halkının sorumsuzluğu yüzünden kemalist çizgi izlemesini, bağımsızlık yolunda ilerlemesini, öyle kenarda durup seyredecek değiliz olarak da okunabilir. Ve 14 Ocak 1983'te 77 sayılı Milli Güvenlik Direktifinde yer alan Reagan'ın şu sözleri anımsanabilir. Açık diplomasi, ABD hükümetinin ulusal güvenlik hedeflerine destek yaratmak üzere oluşturduğu eylemleri kapsar. Ned'in dolarlarıyla ve euro ile beslenen Project Demokrasi karşısında tek engel olarak görülen ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkan ulusal ordu ile halkın arasını her geçen gün biraz daha açacak, kutuplaşmayı geliştirecek pis senaryoların yeni düzenleriyle karşılaşılacaktır. Bu öngörüye kuşkuyla bakacak olanlara son birkaç yılın olaylarını, iç politikadaki kişisel sürtüşme haberlerinden arındırarak sırasıyla anımsamaları ve özellikle bazı siyasal parti başkanlarının keskin dönüşlerinin kaynağını anlamak için onların okyanus ötesi ilişkilerine bakmaları önerilir. Emekli CIA görevlisi bir dönem ABD'nin Kıbrıs arabulucusu, şimdilerde NDI Avrasya sorumlusu Charles Nelson Letsky, Cumhuriyet gazetesine tam sayfa konuk olduğunda birçok derin açıklamanın yanı sıra Türkiye işlerinden söz ederken yerli sivil örgütlerle ilişkilerini açıkça belirtiyordu. Farklı zamanlarda farklı projelerle ilgili çeşitli kuruluşlarla çalışıyoruz. İstanbul'da TESEV, TÜSES, TÜSİAD, Ankara'da KADER, Türk Parlamenterler Birliği, TESAV, Türk Demokrasi Vakfı. Bazı meclis komisyonlarıyla faaliyetlerimiz oldu. Özellikle Anayasa Komisyonu'yla ciddi temaslarımız oldu. İlki Muğla'da MUMİKOM adıyla başlayan parlamento izleme komiteleriyle çalıştık. Birlikte çalıştık sözünün ayrıntılarına girmeden önce biraz gerilere gitmek gerekiyor. 1997 başlarında Refah Partisi'ne yöneltilen en önemli suçlamalardan birisi partinin yabancılardan para yardımı aldığı savıydı. Libya bağlantılı İslam'a çağrı cemiyetinin Refah Partisi'nin gizli kasası olarak nitelenen Beşir Darçın'a 7 Nisan 1989 tarihli çekle 500 bin ABD doları verdiği ileri sürülüyor ve bu çekin fotokopisi gazetelerde yayımlanıyordu. Bu konu rakip partilerce TBMM'de gündeme getirilmişti. Türkiye'nin onurlu insanları da yabancılardan para alınarak siyaset yapılmasını kınamıştı. O zamanlar siyasal örgütlerin ve kuruluşların yabancılardan para almalarını içlerine sindiremeyen insanlar da vardı. Yine anımsanacaktır ki Soğuk Savaş döneminde muhalefete yakıştırılan en yaygın ve en ciddi niteleme de kökü dışarıda olmaktı. Soğuk Savaş operasyonunun aktörleri siyasi hareketlerin dışarıdan aldıklarını düşündükleri bir kuruşun kanıtı peşinde koşarlardı. Yabancı bir devletten siyasal etkinlikler için hangi iyi ya da kötü niyetle olursa olsun para yardımı almak hangi ülkede olursa olsun hoş karşılanamazdı. Örneğin ABD'de Watergate, Koregate, Sun Myung-moon, Tongsun Park, Kore Siyah soruşturmasından sonra ABD kongre üyelerinin yabancılardan yardım almaları sorgulanmaya başlanmıştı. Ne var ki paranın devletten değil de vakıflardan, cemiyetlerden, şimdiki adlarıyla hükümet dışı kuruluşlardan alınmış olması suç sayılmıyor. Türkiye'de icat edilen nitelemeyle resmi para suç oluyor, gayri resmi para ise yardım ya da destek oluyor. NGO'dan alırsanız insani, devletten alırsanız derin para oluyor. Foundation ile Stiftung'dan alırsanız demokrasi, hürriyet ve kültür mirasının korunması için alınmış oluyor. Buna karşılık Rabıta'dan ya da İslam'a çağrı cemiyetinden alırsanız irtica ve dışa bağımlılık ya da kökü dışarıda oluyor. Bir başka devletin egemenliği altındaki topraklarda o devletin rejimini, sistemini değiştirmek üzere etkinlik gösterenlere yabancı bir devletin resmi kuruluşundan para akıtılmasının değerini anlamak için bu paranın hangi niyetle verildiğine bakmak gerekmez. Operasyona demokrasi kurulması ya da sosyal araştırma ya da think tank çalışması demekle alınan para aklanamaz. Globalleşme etiği. Sivil yetkililerin yan yana gelip atölyeler kurdukları toplantıya dönmek gerekiyor ve yabancılarla maddi manevi ilişkiler konusunda sivil yaklaşımı görmek için söz konusu toplantıyı koordine eden Türkiye Eğitim ve Toplumsal Tarih Vakfı'nın genel sekreteri, ulus devletlerin ortadan kalktığını ileri sürüp içinde bulunulan coğrafyada STK egemenliğinde hür ve demokrat bir dünya düzeni kurulmasını ütopya olarak sunarken geleceğe dönük ön savunma yapmayı da unutmuyordu. Devlet-STK ilişkileri TC devletiyle bu ülkede kurulu STK ilişkileri biçiminde gelişmiyor. Devletle ilişkilerimizde gösterdiğimiz titizliği bu tür yabancı devletlerle ilişkilerimizde de göstermemize ihtiyaç vardır diye düşünüyorum. ABD'deki İsrail destekçisi örgütlerle, NDI'nin elemanlarıyla, Soros'un adamlarıyla yoğun çalışmalar yapan Arı Derneği'nin profesyoneli Murat Şahin ise STK eş güdümcüsünün sözlerine karşı çıkıyor. Orhan Bey'in bu uluslararası ilişkilerde dikkat edilmesi gereken noktalar konusundaki ikazına ben cevap vermek istiyorum diye başlıyor. Tarihsel ve bir o denli de önemli bir açıklamada bulunuyordu. Herhangi bir STK olarak yurt içindeki bir STK ile nasıl ilişkiye girebiliyorsam, yurt dışındaki ile de aynı ilişkiye girebilmem lazım. Hatta aynı konudaki kuruluşa daha yakın olabilirim. Arı Derneği'nin profesyonel yöneticisi yerli ile yabancı arasındaki tek ayırt edici özelliğin adres ayrılığı olduğunu, pek tabii aynı coğrafyayı paylaşmanın getirdiği bir ortaklığımız var Türkiye'deki STK'larla. Ama yurt dışıyla da rahatça ilişkide olabilirim. Orada kim kime daha çok direktif verebiliyor konusu yok sözleriyle vurguluyordu. Arı Derneği yayınında profesyonel olarak tanıtılan sözcüye göre ortak işlerde yabancı tercih bile edilebilir olduğunu ileri sürdükten sonra konuyu parasal ilişkilere getiriyor ve diyordu ki, yurt dışındaki fonlardan biz yararlanacağız. Buradan oraya fon çıkarmayacağız gibi bir alışkanlığımız var. Belki de STK'larla ilgili olarak Türkiye'de yeterince fon oluşamadığı için. Ama zaten atölye çalışmasında da vurgulamaya çalıştık. Hem uluslararası fonlardan faydalanmak hem fon yaratılmasına katkıda bulunmak diye. Biz Türkiye'deki STK'lar olarak hep hangi fondan nasıl faydalanırız gözüyle bakmak istiyoruz. Bu fonlara az da olsa katkılarımızı da düşünmemizin zamanı geldi bence. O zaman iki tarafın da daha dengeli olduğu bir ilişkiye daha sağlıklı girebileceğiz diye düşünüyorum. Bu tür açıklamaları yerli siviller para desteği alacak yabancı sivil arıyorlar diye değerlendirenler çıkabilir. Bu sözlere bakılırsa yerlilerin yeterli paraya sahip olmadıkları gibi bir görüntü çıkıyor. Ulus devletlerin toplumsal iktisadi sınırlarının eritildiği ve ABD ve öteki batı devletlerinin tek egemen olarak dünyayı kucakladığı ütopya erişebilmek için çıkılan yolda bugüne dek hep dışarıdaki fondan beslenilmiş oluyor. Bu böyle gitmez mi denilmek isteniyor? Yoksa sivil atölyeler kurulması gereken tek coğrafya sizinki değil, başka coğrafyalar da var mı deniyor? Ya da artık NED ve benzeri fonlara katkıda bulunmanın zamanı gelip geçmekte midir? Bu açıklamalardan ABD'nin sivilleriyle Orta Asya işlerini değerlendirebilmek için biraz da siz ödeyeceksiniz anlamı mı çıkıyor? Bu tür olumsuz soruları söz konusu açıklamaları yapanların iyi niyetleri çerçevesinde algılayıp şimdilik geçelim. Rockefeller'ın dolarlarıyla geniş kafalılık. Arı yayınlarında profesyonel olarak tanıtılan görevli belki de önemli bir gerçeği ortaya koymaktaydı. Onun sözlerinden şu anlam çıkarılabilir. Bugüne dek para hep dışarıdan geldiğinden yabancı, yani batılı örgütlerin lehine bir durum var. Yani denge yok denmek isteniyor olabilir. Bu açıklamalara düşünce ayrımlarını gösteren kanıtlardır denilip geçilebilir. Ama tarih genel sekreteri buna izin vermiyor. Başka devletlerle veya o devletler adına faaliyet gösteren kuruluşlarla ilişkide gardımızı indirirsek, duyarlılığımızı, dikkatimizi bırakırsak, yarın kamuoyu önünde, ben bundan çok korkarım, STK aslında yabancıların kullandığı bir alettir diye birkaç örnek ortaya konur, bu kötü örnekler dar kafalılığın, yabancı düşmanlığının aracı haline getirilebilir. Yanıt işte bu denli kısa ve özlüdür. Buraya dek yazılanlar biraz akla uygun geldiyse ve dolarlı proje işleri biraz şaşkınlık yarattıysa, hatta biraz da öfke oluşturduysa, günaha da ortak oldunuz demektir. Günah nitelemesi az gelir. Genel sekreterin tanımıyla dar kafalılığın, yabancı düşmanlığının tipik örneği sergilemiş olacaksınız. Ne ki bu açıklamaları izleyen aylarda atölye çalışmalarını içeren bir kitabın iç kapağına Heinrich Böll Vakfı'nın katkılarıyla yayınlanmıştır diye yazılacağı hesap edilmemiş olmalı. Hatta bu işler Zükmay'ı kurtarmak diye başladıktan sonra ne denli baraj varsa o denli çetin bir tarihi kurtarma projesine girişip barajlara evet ama tarihsel mirası da koruyalım diye sürdürülen ve sonunda nerede olursa olsun tüm barajlara hayır kampanyası gibi belki de hiç istenmeyen sonuçlara yol açmıştır. Kurtarma kampanyasına adanan kitabın ilk sayfalarında Rockefeller Vakfı'nın katkılarıyla yayınlanmıştır diye yazılmış. Bu özgün sivil yaklaşım için workshop ilişkilerinde hiçbir ek açıklamaya gerek yoktur. Görüldüğü üzere katkılarıyla denilip geçilmektedir. Petrol kartellerinin sahibi Rockefeller'ın Türkiye'nin barajlarıyla neyi alıp veremediği ve enerji üretilecek bu barajların tarihsel mirasa ve o olmazsa börtü böceğe, o olmazsa herhangi bir doğal canlı ya da cansıza, binlerce kilometre karelik bir alanda küçük bir oran tutan bir ortamda vereceği zararı sergileyecek çalışmalara para bastırmasının nedenini anlamak o denli zor olmasa gerek. İşin anlaşılması zor yanı doğaya ve tarihe bu denli tutkun olan yerli sivil aktivistin kitap yayınlamak için dışarıdan para ya da onların sıkça kullandıkları deyişle proje desteği almaya gereksinmesidir. Türkiye'yi oltadaki balık olarak gören ve oltadaki balığın yeme ihtiyacı yoktur diyen Rockefeller sülalesinin kurduğu sivil örgütünün yardımlar listesinde şu satırlar yer alıyor. Economic and Social History Foundation of Turkey, Tarih Vakfı. İstanbul, Turkey, November 17, 2000/150,100. Toward the costs of the local history initiatives and museum projects, program, creativity and culture benefit regions, Turkey. Sivil yöneticinin de açıklıkla belirttiği gibi, şimdi geri kafalının biri durduk yerde şu sorularla ortalığı bulandırabilir. Başka devletlerle ilişkiye girmek hep öyle doğrudan doğruya olmayabilir. O başka devletleri ve dünyayı yönlendiren yöneten kaynaklarda hemen şirketlerle dolaylı da olsa kurulan ilişkilerde indirilme olasılığı bulunan gard hangisidir? Dipnot, İngilizce bilen okurlar kusura bakmasınlar. Yabancı dilden aktarılan bu tür sözcükler önümüzdeki uzun yıllarda dilimizden koparılabilir ve sözler anlaşılmaz diye not ediyorum. Gard, boksörün belden yukarısını elleri ve kollarıyla koruma yöntemi. Gard, koruma, bekçilik etme, bekçi. Hatta daha da ileri gidip bir ülkenin enerjisiz bırakılması kimlerin işine geliyor gibi sorularla spekülasyonlara kapı açılamaz mı? Komşu ülkelerde örneğin Ermenistan'da köhnemiş nükleer santrallar insanlığın ortak tarihsel mirasına ve yalnız vadilerdeki nebatata değil de insanoğluna kendisine de zarar vermez mi gibi sorular eklenmesinin yolu açılmış olmaz mı? Görüldüğü gibi katkılarıyla denilip geçilmesi soru üstüne sorun çıkarabiliyor. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki kendi çıkarları için yüzlerce yıldır insan yaşamını içe sayan, daha yakın geçmişte salt petrol gaz çıkarları için komplolar kurmaktan, kan dökmekten geri kalmamış olan bir yönetimin ve o yönetimi güdüleyen kartellerin çevre korumacısı olduklarına bilerek ya da bilmeyerek inanmak, inananları ilgilendirir deyip geçemeyiz. Çünkü bu tür girişimlerin dünya egemeni olmanın önemli bir aracı olduğunu unutmak, yeni koloniciliğin ve çağdaş sömürgeciliğin arkasına halk desteği yığmak anlamına gelebilir. Çevrecilik ya da tarihsel mirasçılık imajının en usta oyuncusu Clintonlar olmuştu ve Türkiye'ye geldiklerinde bu imajdan bolca yararlanmışlardı. Bu işler salt geziyle kalsa iyi ama ABD yönetimi ipin ucunu asla bırakmaz. Şimdi çevre ve uygarlık koruyucusu Mimar Sayın Oktay II'nin o Türkiye gezisindeki Clinton imajı tazeleme günlerinden çok değil yalnızca 2 yıl sonra Hillary neredesin başlığını atarak yazdıklarına bakalım. 18 Kasım 1999'da antik sahneye kurulan kürsüde bir konuşma yapan Hillary'nin söyledikleri ise yerli ve yabancı medyadan dünyaya özetle şöyle duyurulmuştu. ABD insanlığın ortak mirasına sahip çıkıyor. Bayan Clinton tarihsel zenginliklerin dünya değeri olduğunu vurgulayarak korunmalarının da uluslararası görevleri olduğunu belirtti. Ben de aynı konuşmadaki özellikle Anadolu ve Mezopotamya için söylediklerine dikkat çekmiş, çarpıcı sözler arasındaki şu vurgulamasının ise Orta Doğu'da barışın da güvencesi olması gerektiğini yazmıştım. Amerika'dan binlerce yıl önce yazı yazmasını bilenlerin yaşadığı bu topraklardaki tarihten insanlığın öğreneceği çok şey var. Cumhuriyet 20 Ocak 2000. Mimar Sayın Oktay Ekinci yazısının sonraki satırlarında ABD'nin çevre ilgisinin ne denli büyük olduğunu düşündürecek açıklamalarda bulunuyordu. 13 Ocak 2000'de tepe başındaki binada ABD'nin aynı konudaki uzmanlarıyla uydu iletişiminde kurulmuş bir ekranı kullanıp birbirimizi görerek karşılıklı konuştuk. Her söz aldıklarında hep şu tür bir girişle başlıyorlardı. Bayan Clinton çok önemli bir hareketin öncüsü oldu. ABD insanlığa karşı bir görevi daha yapmaya hazırlanıyor ve buna Türkiye gibi dünya tarihinin merkezi olan bir ülkede başlanması çok anlamlı. ABD silahlı güçleri önceki First Lady'lerinin bizden binlerce yıl önceki yazıyı kullananların ülkesi dediği Mezopotamya'yı, üstelik insanlık adına koruma sözünü verdiği Anadolu topraklarını da çiğneyerek bir kez daha tahrip etmeye hazırlanıyor. Acaba ABD elçiliği bu kısa mesajımı da aynı şekilde Washington'a iletir mi? Hillary neredesin? Gel Aspendos'la bir konuşma daha yap. Dipnot. Oktay Ekinci, ÇED köşesi, Hillary neredesin? Cumhuriyet 15 Ocak 2003, sayfa 17. Koyultmalar tarafımızca yapıldı. Tarih vaktince barajlara karşı başlatılan kampanya içinde de şöyle ya da böyle ve iyi niyetle yer almış olan birçok kişi gibi korumacılık konusunda işlendiğinden kuşku duyulmayacak olan Mimar Sayın Ekinci, 2003 başında bile iyi niyetini yitirmeden Clinton'dan tarihsel kalıtın kurtarılması için yardım istiyor. Oysa Hillary, Rodham Clinton, kartellerin, vakıfların verdikleri milyon dolarlık destekle artık senatör olmuş ve hemen teşekkür etmek üzere İsrail'e koşmuştu. Hillary, İsrail'de yeni bir ABD'li imajı oluştururken, İsrail tankları da Filistin'i yerle bir etmekte, soykırıma varan katliamlara girişmekte, insanlığın binlerce yıllık canlı ve cansız tarihini yok etmekteydi. Aslına bakarsanız çevreyi ve tarihsel mirası korumasından medet umulan Clintonlar döneminde de, o Mezopotamya haftada en az bir ya da iki kez İncirlik'ten ve Katar'dan kalkan uçaklar tarafından bombalanmaktaydı. Ha Clinton, ha Bush. ABD yönetimi 50 yıldır izinden gittiği bir projeyi yaşama geçiriyor ve Orta Doğu'yu işgale başlıyordu. Çevre ve tarih mirasının anlamı eylemlere parasal yardımda bulunanların çıkarına göre değişmektedir. Bağdat'ta kütüphanelerin yakılmasıyla kül olan miras, petrol kartellerini pek ilgilendirmezsen, Türkiye'deki birkaç bin kilometre karelik bir alandaki bitki ve böceklerin su altında kalması ilgilendiriyor. Barajlarda birikecek su ile yeşerecek olan geniş bölgelerdeki yeni bitkiler ve yaşam alanında doğacak yeni böcekler ve öteki hayvanlar çok ilgilendirmiyor. Güneydoğu Anadolu'da, Kuzeydoğu Anadolu'da ya da Mezopotamya'da olunca çevre ve tarihsel miras olacak. Filistin'de olunca kim bilir ne olacak. Bu ilginç örnekten sonra konumuza dönersek, Tarih Vakfı Sekreterinin de belirttiği gibi, başka devletler adına faaliyet gösteren kuruluşlarla ilişkide gardımızın indirilmesinin nereye varacağı belli olmamaktadır. Hem de bir kitap yayını uğruna, adı vakıf, simgesi STK olan sivil örgütün gardının indirilmesiyle genel sekreterin haklı olarak korktuğu başına gelmiştir. Çünkü şimdi başka devletler adına faaliyet gösteren kuruluşlarla ilgili bir iki örnekle anlayacağız. STK aslında yabancıların kullandığı bir alet midir, yoksa değil midir?